Ayrım 4.
Bütün mideleri kazandığı sırada yükselen o uğursuz el koydum sözünü şimdi de duyar gibi oluyor, çileden çıkıyordu. Ah diye bağırdı Nemetçek. Öbür ikisi korkudan dona kaldılar. Ne var yahu? Nemetçek diz çökmüş parmağını yalıyordu. Nen var? Parmağını ağzından çıkarmadan karşılık verdi Nemetçek. Isırganların içine daldım galiba, elimi daladılar. Em parmağını oğlum, em dedi çona koş. Kendisi akıllı davranıp eline bir mendil sardı. Böyle emekleyip sürünerek çok geçmeden tepeye ulaştılar. Tepenin bir yamacına küçük yapmacık bir kale kalıntısı oturtulmuştu. Hani zengin bahçelerinde eski kalelerin eşlerini yaparlar ya, işte tıpkı öyle. Kocaman taşların aralarına da yosun doldurulmuştu. Kale burası işte dedi Boka. Dikkatli olmalıyız. Kızıl gömlekler sık sık gelirler buraya. Bu kalede neyin nesi yahu diye sordu çana koş. Botanik bahçesinde kaleler de olduğunu söyleyen olmadı bize okulda. Sadece yıkıntı işte. Yıkıntı olarak yapılmış aslında. Nemetçek'i bir gülme tuttu. Peki ama kaleyi kale olarak yapmak yok mu? 100 yıla kalmaz nasıl olsa. Senin keyfin yerinde anlaşılan diye azarladı Boka Nemetçek'i. Hele biraz bekle. Pastor kardeşler birazdan görünür, sende de şafak atar. Nemetçek'in suratı asılıverdi hemen. İşte böyleydi bu sarı oğlan. Tehlikeyi hep unuturdu. İlle de birileri hatırlatacaktı ona tehlikeyi. Artık mürver fidanların arasından tepeye doğru tırmanmaya başlamışlardı. Çona koş en öndeydi. Bir aralık olduğu yerde kaldı, arkasına döndü, elini kaldırdı. Dolaşan biri var burada dedi ürkek bir sesle. Küçük bedenlerini örten yüksek otların arasına uzandılar. Yalnız gözleri parlıyordu karanlıkta. Kulak kesilmişlerdi. Çona koş kulağını yere daya diye buyurdu Boka. Fısıldayarak kızılderiler hep böyle dinlerler. Yaklaşan biri varsa çok iyi duyulur böyle. Çona koş uzanıp ot bitmemiş bir yere dayadı kulağını ve birden irkilerek doğruldu. Geliyorlar diye fısıldadı korkuyla. Artık kızılderili yöntemine başvurmadan da birinin fundaları hışırdattığı duyuluyordu. Kimdi bu esrarlı yaratık acaba? İnsan mı yoksa hayvan mıydı? Her ne olursa olsun üzerlerine doğru geliyordu işte. Korkudan kafalarını bile otların arasına gömmüşlerdi. Nemetçek'in iniltiyi andıran incecik sesi duyuldu. Ben eve gideceğim. Çona koş hala elden bırakmıyordu şakayı. Kısık bir sesle yapış yere yavrum yapış, toprak anaya sığın. Ne var ki Nemetçek'in hala yürekli olmaya niyeti yoktu. Boka başını otların arasından kaldırıp sertçe bir çıkışla Nemetçek'e. Er Nemetçek sana söylüyorum. Otların arasına sin çabuk. Buyruk buyruktur. Nemetçek otların arasına sindi. Esrarlı kişi otları hala hışırdatıyordu. Ama anlaşılan yönünü değiştirmişti. Üzerlerine gelmiyordu. Boka yattığı yerden doğrulup baktı. Bir karaltı gördü. Karaltı tepeden aşağı iniyor. Bir yandan da elindeki sopayla otları karıştırıyordu. Gitti dedi Boka. Bekçiydi herhalde. Kızıl gömleklerin nöbetçisi mi yoksa? Hayır, botanik bahçesinin bekçisi. Rahat bir soluk aldılar. Yetişkinlerden korkuları yoktu. Müze bahçesindeki burnu et benli yaşlı harp mamülüne mi kalmıştı onlarla başa çıkmak? Yollarına devam ettiler. Bekçi birdenbire duruverdi olduğu yerde. Bir ses duymuştu herhalde. Nemetçek kekeledi. Farkımıza vardı galiba. İki çocuk Boka'ya bakıp buyruğunu beklediler. Yıkıntıdan içeri diye komut verdi Boka. Üçü birden uzun zamandır zar zor tırmandıkları tepeden aşağı indiler. Yıkıntının küçük, sivri kemerli pencereleri vardı. İlk pencerenin demir parmaklıklı olduğunu fark edince korktular. İkinci pencereye süründüler. Ne yazık ki o da parmaklıklıydı. Neden sonra taşlar arasında bir yarık bulabildiler. Buradan içeri sızabildiler. Karanlık bir girintinin içine saklandılar. Soluklarını tuttular. Bekçinin gölgesi pencerelerin önünden geçti. Bekçinin Ülbi Caddesi'ne bakan bahçe bölümüne doğru uzaklaşıp gittiğini gördüler. Bekçi orada oturuyordu çünkü. Şükürler olsun diye mırıldandı Çonokoş. Şükürler olsun, bu vartayı da atlattık yavrum. Karanlık girinti içinde durup şöyle bir bakındılar. Hava nemli ve ağırdı. Tıpkı gerçek bir kalenin bodrumlarındaki gibi. Elleri ayakları ile dört bir yanlarını yokladılar. Boka duruverdi birdenbire. Ayağı bir şeye takılmıştı. Eğilip bir yerden bir şey kaldırdı. Öbür ikisi yanına yaklaştılar. Akşamın solgun ışığı altında yerden kaldırılan bu şeyin bir Tom Havak olduğunu gördüler. Kızılderililerin savaşırken kullandıkları küçük baltalar vardır ya, işte onlardan bir tanesi. Bu kızılderili baltası ağaçtan oyulmuş, gümüş yaldızlı kağıtla kaplanmıştı. Karanlıkta ürkütüyordu insanı. Bu balta onların dedi Nemetçek soluk soluğa. Doğru dedi Boka. Bir tane bulduğumuza göre daha başkaları da olmalı. Ortalığı araştırmaya koyuldular. Bir köşeden 7 balta daha çıktı. Kızıl gömlekliler 8 kişiydiler anlaşılan. 8 kişilik bir çete. Burası da gizli silah depolarıydı. Çonakoş baltaları savaş ganimeti olarak almak düşüncesindeydi. İlk bu geldi aklına. Olmaz dedi Boka. Baltaları almamız doğru olmaz. Adi bir hırsızlık olur bu. Çonakoş utandı. Ne o yavrum dedi Nemetçek küstahça. Sesin soluğun çıkmıyor. Dilini mi yuttun yoksa? Ama Boka böğründen şöyle bir dürtünce Nemetçek suspus oldu. Kit kaybetmeyelim. Doğru tepeye tırmanalım yine. Kimseler yokken adaya çıkmak istemiyorum. Bu yiğit karar serüvene yeni bir hava getirdi hemen. Geldikleri anlaşılsın diye baltaları sağa sola atıp dağıttılar. Sonra yarıktan dışarı çıkıp eskisinden daha yürekli tepeye tırmanmaya başladılar. Yukarıdan bakıldı mı uzaklar bile görünüyordu. Yan yana durup dört bir yanı gözden geçirdiler. Boka cebinden küçük bir paket çıkardı. Paketin sarılı olduğu gazete kağıdını açınca sedefli küçük bir dürbün çıkıverdi ortaya. Çelenin ablasının operada kullandığı dürbün diyen Boka dürbünü gözlerine götürdü. Aslında ada çıplak gözle de görülebiliyordu ya, neyse. Su bitkileriyle dolu ve kıyıları sazlarla kaplı olan küçük bir göl pırıl pırıldı. Adanın ağaçlarıyla fundaları arasında nokta gibi bir ışık parıldıyordu. Bu görünüm karşısına ciddileştiler hemen. Çonakoş kısık bir sesle oradalar dedi. Nemetçek de fenerden hoşlanmıştı. Bir de fenerleri var dedi. Nokta halindeki ışık adada bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Bir bakıyorsun fundalardan birinin ardında yok oluyor. Bir bakıyorsun kıyıda yeniden ortaya çıkıyordu. Biri feneri öteye beriye taşıyordu herhalde. Boka dürbünü bir an bile ayırmamıştı gözlerinden. Bana kalırsa bir hazırlıkları var dedi. Ya da akşam eğitimindeler belki de. Birden susuverdi Boka. Diye sordu öbür ikisi merakla. Allah Allah dedi Boka. Feneri taşıyan çocuk kimmiş? Tanıdığım biri gibi geldi bana. Sakın. Daha iyi görebilmek için yüksekçe bir yere çıktı. Ama o arada fener ışığı da bir çalılığın ardında yok olmuştu. Boka dürbünü indirdi. Yok oldu dedi hafif bir sesle. Kimdi peki? Onu söyleyemem. Çok iyi göremedim. Daha iyi göreceğim sırada yok oldu ortadan. Güvenli olmadıkça hiç kimseyi suçlamak istemem. Yoksa bizimkilerden biri mi? Korkarım öyle dedi başkan üzüntüyle. Ama buna adıyla sanıyla ihanet derler diye bağırdı Çonakoş. Ses çıkarmamak gerektiğini unutmuştu. Kes sesini. Oraya varınca anlarız nasıl olsa. O zamana kadar da sabırlı olman gerek. Şimdi bir de merak sürüklüyordu onları. Fenerli karaltıyı kime benzettiğini söylemek istemiyordu Boka. Kendi kendilerine falanca ya da filancıdır diye görüşler öne sürüyorlardı. Ama elde yeterli kanıt yoktu. Hiç kimse kanıtsız suçlanamayacağı için Boka bu konuda tartışmayı yasakladı. İyice sinirlenmişlerdi. Tepeden aşağı inip otların arasından sürünmeye devam ettiler. Ellerine diken mi batmış, ellerini ısırgan otu mu dalamış, sivri taşlar mı yaralamış hiç aldırdıkları yoktu. aceleleri vardı artık. Küçük, esrarlı gölün kıyısına doğru sessizce süründüler, kıyıya yaklaştılar. Kıyıya varınca ayağa kalkmakta bir sakınca görmediler. Kıyıdaki sık kamışlarla sazlar öylesine yüksekti ki küçücük vücutları nasıl olsa örtülüyordu. Boka buyruklarını verirken çok soğukkanlıydı. Burada bir yerde bir kayık olacak. Kayığı bulmak için ben Nemetçek ile kıyıyı sağa doğru tararım. Sana gelince çona koş, sen de sola gidersin. Kayığı bulan ötekini bekler. Hiç ses etmeden ayrıldılar. Birkaç adım sonra Boka sazlığın içindeki kayığı gördü. Bekleyelim dedi. Küçük gölün çevresinde bir tur atıp çona koşu beklemeye başladılar. Kıyıya çömelmiş, yıldızlarla dolu göğe bakıyorlardı. Sonra adadan bir ses duyabilirler mi diye kulak kabarttılar. Nemetçek kurnazlığı kimselere bırakmak niyetinde değildi. Bana bak dedi, kulağımı yere dayayacağım. Kulağını rahat bırak dedi Boka. Kıyıda yapamazsın bunu. Yapsan da yarar yok. Ama suyun üzerine eğildik mi o başka. O zaman iyi duyarız işte. Tuna'da balıkçıları izlemiştim. Suyun üzerine eğilir, kıyıdan kıyıya güzel güzel konuşurlardı. Özellikle akşamları su çok iletken olurdu. Gölün üzerine eğildiler ama bir şeyi anlayamadılar. Yalnızca fısıltılar, hışırtılar geliyordu küçük adadan. O arada Çono Koş çıka geldi. Yorgun argın tekmili verdi. Kayığı bulamadım. Üzülme yavrum diye karşılık verdi Nemetçek. Biz çoktan bulduk. Kayığa doğru yürüdüler. Binelim mi? Hayır, burada binemeyiz dedi Boka. Kayığı önce öte yana çekeceğiz. Bakarsın bizi görecekleri tutar. Köprüye yakın olmayalım. Köprüye en uzak yerden karşıya kürek çekeriz. Arkamızdan gelecek olurlarsa koşmaktan imanları gevrer. Bu görüş öbür ikisinin de hoşuna gitmişti. Başkanlarının böylesine zeki ve becerikli olması onlara güven veriyordu. Yanında ipi olan var mı diye sordu Boka. Çono Koş da vardı. Çono Koş'un ceplerinde ne ararsan bulurdun zaten. Çakı, sicim, mileler, kalem uçları, jilet, çivi, anahtar, bez parçaları, not defteri, tornavida, şu, bu. Çono Koş'un çıkardığı ipi Boka kayığa bağladı. Sonra çok dikkatli ve yavaş kıyı boyunca öbür yana doğru kayığı çekmeye başladılar. Bu arada bir yandan da adayı gözetliyorlardı. Tam bu döküntü kayığa binecekleri sırada deminki gibi bir ıslık sesi duydular. Ama bu kez korkmadılar. Islık sesi köprüde nöbet değiştirilmesi için çalınan düdüğün sesiydi. Artık serüvenin içine dalmışlardı nasıl olsa. Korkulacak bir şey kalmamıştı. Savaşa katılan erler de bu duyguyu taşırlar içlerinde. Düşman görülmedikçe en küçük şey bile korku verir onlara. Ama ilk mermi kulaklarının dibinden geçsin hele. Birdenbire yüreklenir, ölüme koştuklarını bile unuturlar. Çocuklar kayığa bindiler. Önce Boka, ardından da Çona Koş. Nemetçek çamurlu kıyıda bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Gel küçüğüm gel diye yüreklendirdi Çona Koş onu. Geliyorum büyüğüm diye karşılık verdiği sırada ayağa kayan Nemetçek korkuyla bir saza sarılmak istediyse de başaramadı. Sesini bile çıkaramadan cüp diye düşüverdi suyun içine. Boğazına kadar göle gömülmüştü ama bağırmayı göze alamıyordu. Gölün sığlığında ayağa kalktı. Görünüşü çok komikti doğrusu. Sular başından aşağı süzülüp akarken o eline geçirmiş olduğu kamışı hala sıkı sıkı tutuyordu. Kamış da ne kamıştı ya? Kibrit çöpü dense yalan olmazdı. Öylesine inceydi. Çono Koş kahkahayı koyverdi. Suları yuttun mu yavrucuğum? Su falan yutmadım diyen. Sarışın ufaklık öyle olduğu gibi ıslak, çamur içinde ve suları damlatarak yerleşti kayığın içine. Suratı korkudan hala sapsarıydı. Bugün bir de banyo yapacağım. Aklımın köşesinden bile geçmemişti dedi hafif bir sesle. Artık yitirilecek vakit yoktu. Boka ile Çono Koş küreklere sarılıp kıyıdan ayrıldılar. Ağır kayık suya iyice gömülmüş, durgun gölün sularını yarmaya başlamıştı. Kürekler sessiz sedasız dalıp çıkıyordu. Ortalık derin bir sessizlik içindeydi. Kayığın başında oturan Nemetçek'in çenelerinin birbirine vuruşu bile duyuluyordu. Birkaç kız daha kürek çektiler. Kayık adanın kıyısına ulaştı. Kayıktan çabucak çıkıp sazların arkasına gizlendiler. "Eh, buralara kadar geldik işte." sonunda diyen Boka, kıyı boyunca yavaş yavaş ve dikkatle sürünmeye başladı. Öbür ikisi de Boka'yı izledi. Başkan birden arkasına dönüp, "Durun," dedi. "Kayığı böyle bırakamayız. Onu bir bulurlarsa adadan çıkamayız artık. Köprüde nöbetçi var. Çonakoş, sen kayıkta kal. Biri çıkıp da seni görecek olursa var gücünle ıslık çal. O zaman geri döner kayığa atlarız. Sen de kayığı kıyıdan itersin." Çonakoş sürünerek geri gitti. Bir bakıma sevinç içindeydi. Belki de ıslık çalması gerekecek, var gücüyle çınlatacaktı ortalığı. Boka, Nemetçek ile birlikte kıyı boyunca sürünmeye koyuldu. Fundaların yüksek olduğu yerlerde ayağa kalkıyor, gizlenerek yürüyorlardı. Çok uzun bir fundanın dibinde durup dalları araladılar. Buradan adanın içlerini görebiliyorlardı. Küçük bir düzlükte o dehşet salan kızıl gömlekli çetesi grup halinde bir araya toplanmıştı. Nemetçek'in yüreği ağzına gelecekti az kalsın. İyice sokuldu Boka'ya. Başkan Nemetçek'in kulağına "Korkma sakın," diye fısıldadı. Düzlüğün tam orta yerinde büyüyecek bir taş vardı. Taşın üzerinde de bir fener. Kızıl gömlekliler fenerin çevresine çömelmişlerdi. Gerçekten de hepsinin üzerinde kızıl gömlekler vardı. French Atış'ın yanına iki pastör çömelmişti. Küçük pastörün yanında da gömleği kırmızı olmayan biri duruyordu. Boka yanı başındaki Nemetçek'in tir tir titrediğini duyuyordu. "Bilesene," dedi Nemetçek. "Daha fazlasını ağzından çıkartamayarak söylesene." Ve ardından ekledi. "Görüyor musun onu?" "Görüyorum," diye karşılık verdi Boka üzüntüyle. Kızıl gömleklilerin ortasındaki yabancı çocuk Gerep'ti. Demek tepeden bakıp da gördüğü zaman yanılmamıştı Boka. Bir süre önce elinde fenerle koşuşan çocuk gerçekten de Gerep'ti. Çeteyi şimdi daha da artan bir dikkatle gözden geçiriyorlardı. Fenerin titreyen ışığı altında pastör kardeşlerin yağız suratları ve öbür kızıl gömlekler insana ürperti veren bir görünüm içindeydiler. Yalnızca Gerep konuşuyor, ötekiler susuyordu. Onlara çok ilgilendikleri bir şeyi anlatıyordu herhalde. Çünkü hepsi de Gerep'e doğru eğilmişler, dikkatle onu dinliyorlardı. Gerep'in söyledikleri akşam sessizliği içinde Pal Sokağı'nın iki çocuğuna kadar ulaşıyordu. "Arsaya iki yerden girilebilir," diyordu Gerep. "Pal Sokağı'ndan da girilebilir girilmesine ama oradan girmek oldukça zordur. Çünkü yönetmeliğimizin bir maddesi oradan her girenin girdikten sonra kapıyı arkasından sürgülemesini emreder. Öbür giriş Maria Sokağı'ndan. Buharlı Bıçkı Atölyesi'nin büyük kapısı hep açık durur orada. Arsaya odun yığınlarının arasından geçilip kolayca girilir. Tek güçlük odun yığınlarının üzerindeki kaleler." "Onu biliyorum," dedi French Atış, Pal Sokağı çocuklarını dehşete düşüren sesiyle. "Bilirsin herhalde oradaydın da ya az önce," diye sürdürdü Gerep konuşmasını. "Kalelerde nöbetçi vardır. Odun yığınlarına yaklaşan olduğumu hemen işaret verirler. Doğrusunu isterseniz oradan gelmenizi salık vermem." Demek ki söz konusu olan şey kızıl gömleklerin arsaya girmeleriydi. Gerep konuşmayı sürdürüyordu. "En iyisi geleceğiniz zamanı önceden kararlaştırmamız. Öyle olursa ben arsaya en son girer, kapıyı açık bırakırım." "Güzel," dedi French Atış. "Doğru söze ne denir? Arsayı kimse yokken ele geçirmek istemem. Hem de kesinlikle istemem. Biz yasal bir savaş yürütmek niyetindeyiz. Arsalarını savunamazlarsa işgal eder, kırmızı bayrağımızı dikeriz oraya. iktidar hırsıyla hareket etmediğimizi biliyorsunuz. Pastör kardeşlerden biri French'in sözünü keserek, bizim amacımız bir oyun yerine sahip olmak dedi. Burada oyun oynanamıyor ki. Bizim sokakta hep bir oyun yeri için savaşılır öteden beri. Bir oyun yeri gerekli bize. İşte o kadar. Gerçek savaşların nedeni hangi temele dayanıyorsa, kızıl gömleklerin savaşı da aynı temele dayanıyordu. Günümüz politikacıların ağzıyla buna hayat alanı dendiğini bilirsiniz. Kızıl gömleklere top oynamak için bir alan gerekliydi. Bu alanı başka yoldan elde edemeyecekleri için savaş açıyorlardı. Anlaştık öyleyse dedi French Atış. Paris sokağındaki kapıyı açık bırakırsın sen. Tamam dedi Gerep. Ufaklık sarışın Nemetçek derin bir üzüntüye kapılmıştı. Gözleri dört açılmış, üzerinden sular damlayarak öyle durmuş, fenerin çevresine çömelmiş olan kızıl gömlekler ile haini izliyordu. Gereb'in tamam dediğini duyunca gözyaşlarını tutamamıştı artık. Gereb arsaya ihanet etmeye hazırdı demek. Bukkaya sarılan Nemetçek kıçkırıyordu. Başkanım, başkanım, başkanım. Boka yumuşak bir hareketle kendinden ayırdı Nemetçek'i. Ağlayıp sızlayarak hiçbir şey yapamayız. Ne var ki onun da boğazına bir şey düğümlenmişti sanki. Gereb'in bu yaptığı utanılacak bir şeydi. French at şöyle bir el edince bütün kızıl gömlekler birden doğruldular. Evimize dönelim dedi French. Herkesin silahı yanında mı? Evet diye karşılık verdiler hep bir ağızdan. Ve sivri uçlarına küçük kırmızı bayraklar takılmış mızraklarını kaldırdılar. İleri diye komut verdi French Atış. Fundalar arasına tüfek çatılacak. Küçük adanın içlerine doğru yola koyuldular. French Atış en önde gidiyordu. Gerep de onlarla birlikteydi. Küçük düzlük bomboş kalmıştı. Yalnız orta yerde üzerindeki fenerin hala yandığı taş görülüyordu. Adımlar gittikçe uzaklaştı. Fundaların arasına girip mızraklarını sakladılar. Boka şöyle bir davrandı. Sırası geldi diye fısıldadı Nemetçek'e. Elini cebine attı. Tam ortasına bir raptiye geçirilmiş olan kırmızı kağıdı çıkardı. Ardından fundanın dallarını aralayıp ufaklık sarışına buyurdu. Sen burada kal. Ben gelene kadar sakın kıpırdama yerinden. Boka az önce kızıl gömleklerin toplanıp tartıştıkları düzlüğe sıçradı hemen. Soluğunu kesen Nemetçek Boka'nın ardından baka kaldı. Boka bir koşuda düzlüğün kenarında duran ve adanın üzerine şemsiye gibi gerilmiş büyük ağacın yanına ulaştı. Kaşla göz arası kırmızı kağıdı ağacın gövdesine yapıştırmıştı. Soluğu fenerin dibinde almıştı. Fenerin cam kapağını açıp üfledi. Mum sönüverdi. Hemen ve aynı anda da Nemetçek'in gözünün önünden yok oldu Boka. Nemetçek karanlığa alıştığında Boka dönüp gelmişti bile. Nemetçek'in kolundan yakaladı. Çabuk fırla arkamdan. Kıyı boyunca kayaya doğru koştular. Geldiklerini gören John'a koş. Oturduğu yerden fırladığı gibi kayığı kıyıdan açmaya hazırlandı. İki çocuk kayığa atladı.